Ayrım 28.
Aç mısın tok musun bilmem ama belli ki konuşmaya mecalin yok. Hadi bir şeyler ye, belki dilin çözülür. Bunları söylerken onun gözlerini yakalamaya çalışıyordu. Belki bir kez bakışları karşılaşsa, küçük kız babasının göz bebeklerindeki sevgiyi, gülüşü fark etse korkuları geçecekti. Ama o ısrarla dudaklarını büzüp gözlerini masanın örtüsünden uzaklaştırmadan duruyordu. Sanki her an azarlanıp cezalandırılacakmış gibiydi tavırları. Seyit bir iki denemeden sonra vazgeçti. Şükran'la dostluk kurmak imkansızdı. Bunu hissetmek onu hem kırıyor hem de bu küçük yüzdeki ülke şaşkın ifadeye içten içe sinirleniyordu. Akşamüstü Leman'ın gelmesiyle Şükran biraz neşelendi, dinlendi. Ama esas kavuşmayı beklediği annesiydi. Nihayet onun elini tutup eve doğru yürümeye başladığı anda yüzündeki asık ifade yerini durgun cam mavisi bakışlara bıraktı. Bu programı bir iki gün daha devam ettirebildiler. Mürvet küçük kızının huzursuzluğunu anlıyordu. Kendisine itiraf edemediği bir korku duygusu da içten içe sanki kendisini hatırlatıyordu. Leman'ın babasına bağlılığı ile kendisini kafi derecede yalnız hissediyordu. Onların ikisi arasında bir başkasıyla paylaşamadıkları kuvvetli bir bağ vardı. Bunu Seyit'in Leman'ı ilk kucağına aldığı gün hissetmişti ve yıllardır gittikçe artıyordu bu bağlılık. Şimdi kendisine ayırdığı kızını da Seyit'e kaptırmak endişesindeydi. Şükran'ı babasına karşı korumak tavrının içgüdüsel olarak bu endişeden kaynaklandığını kendine dahi itiraf etmekten çekiniyordu. Ama doğru olan buydu. Korkularını giderecek bir çare düşündü ve buldu. Kocasını ikna etmesi çok çaba gerektirmedi. Şartlar icabı Şükran'ın anneannesinin evinde kalması daha uygun olacaktı. O hafta sonu tatilinde Emine küçük valiziyle gelen torununu memnuniyetle bakımına aldı. Mürvet akşam üzeri büyük dereye geri dönerken içi rahatlamıştı. İşine daha huzurlu gidip gelebilirdi artık. Hayatları aynen devam ediyordu. Mürvet sık sık Beyoğlu'nda geçirdikleri yılları hasretle anmasına rağmen kocasına bu konuda hiçbir şey söyleyemiyordu. Kendi kapris ve huzursuzluklarının o hayatı uzaklaştırdığını çok iyi biliyordu. İşte şimdi kocası hep istediği gibi yanı başındaydı. Ne barlar, ne müzikli gazinolar, ne birbirinden güzel alımlı kadınlar, hiçbir şey kalmamıştı çevrelerinde. Artık Rusça şarkılar, şiirler söyleyen, vodka sarmış arkadaşlar da yoktu evlerine gelen. İstediği olmuştu ama mutlu muydu? Bu soruyu sormak dahi istemiyordu kendisine. Gelecekten yana çok endişeliydi. Seyit'in hiç şikayet etmemesine rağmen hayatından giden bir şeyler olduğunu da farkındaydı. Gözlerinin heyecanlı pırıltı, sesinin coşkuyla yükselen tonu yavaş yavaş fark ettirmeden azalıyordu. O ilk tanıdığı Seyit'i aramıyor değildi ama onun hayatına tahammül edememişti. Şimdi de şikayet etmeye hakkı yoktu. Uzun süren ılık sonbahar günleri artık son demlerini yaşamaktaydı. Bir akşam üzeri Leman okul çantası ve sefer tası elinde gazinonun kapısına vardığında babasını kendisine bekler buldu. Seyit kollarını açarak kızını kucakladı. Gel Lemanuşka, gel sana sıcacık ponçikler pişirttim. Elini yüzünü yıka, kahvaltını et, sonra güneşin batışına yetişelim. Aşağı yukarı her gün yaptıkları bu yürüyüşler hiç monotonlaşmıyordu. Her defasında ormanın içinde ağaçların arasında denizi seyredebilecekleri ayrı bir köşe keşfediyorlardı. Leman babasının anlattıklarını dinlemekten hiç bıkmıyordu. Annesinin anlattığı hayal masallardan farklıydı bunlar. Hepsi olmuş, yaşanmış hikayelerdi. En enteresanı da hikayelerin kahramanlarının kendi babası ve onun yakınları olmasıydı. Tabağındaki ponçikleri ve sütünü çabucak bitirdi. Baba kız el ele tutuşup tepeye doğru yürümeye başladıklarında güneş ılıklığını kaybetmek üzereydi. Hafiften başlayan rüzgar artık kışa hazırlandığını anlatacak kadar serinlik kokuyordu. Seyit bir ara çok büyük adımlarla yürüdüğünü fark edip durdu. Kızına baktı. Duralım mı, biraz yoruldun mu? Hayır, haydi çıkalım tepeye. Seyit keyifle güldü. Kızının kendisiyle bir şeyler paylaşmak için ne kadar hevesli olduğunu görmek hoşuna gidiyordu. İlerideki bir ağacı gösterip sordu. Bu ağacı tanıyor musun? Bilmem nedir? Armut ağacı, biz buna Kırım'da bozdurgan armudu deriz. Burada ne diyorlar biliyor musun? Leman başını salladı, Seyit devam etti. Ay armudu. Küçük kız kahkahayla güldü. Bir de ekşi armut vardır, tadı buruk olan. Onu da bozboğan armudu denir Kırım'da. Sonra ağacın dibindeki mantarları gösterdi. İlkbahar gelince sana toplanacak mantarları da öğreteceğim. Bunlar toplanmaz mı? Bunlara elini bile sürme, zehir bunlar. Birden aklıma bir şey geldi. Haydi koşalım bakalım tepeye doğru, haydi. Amacı kızıyla yarışmak değildi. Onun yanı başında beraber ve onu izleyerek koşuyordu. Bir ara durdurdu Leman'ı. Bak, böyle koşarsan tepeye varamazsın. Midene kramp girer. Nefesin biter, yarı yolda kalırsın. Ne yapacağım? Bir kere mideni gevşek bırakma. Nefesini de adımlarına uydurup muntazam alacaksın. Omuzlarını dik tut. Omurgan taşırsa vücudunu, bacakların üzerindeki ağırlık azalır. Ve tabii en mühimi, varmak istediğin yer neresiyse o hedefe muhakkak varman gerektiğine inan. Sonra ilave etti. Karşına vahşi hayvanlar da çıkabilir. O zaman hedefini geçici bir süre için unutabilirsin. Gülerek konuşuyorlardı. O zaman da hiç ses çıkarmadan olduğun yere çömelir, hareketsiz durursun. Hayvan yanına yaklaşıp koklamaya kalksa bile kıpırdamazsın. Tabii bu ancak büyük dere ormanlarında karşılaşabileceğin kadar vahşiler için geçerli, Sibirya ayıları için değil. Ve koşmaya başladı. Leman babasından dinlediği gibi koşusunu tamamladı onunla beraber. Tepeye vardıklarında Seyit adımlarını ağırlaştırdı. Leman onun anlattıklarını dinlemek için sabırsızlanıyordu. Haydi baba anlatsana, ne anlatmamı istiyorsun? Daha neler bilmeliyim ormanla ilgili? Orman da hayatın kendisi gibidir Leman Uçka. Onu yaşadıkça öğrenirsin aslında. Ama sana bir şey daha söyleyebilirim. Eğer sonbaharda yapraklar doldurduysa ormandaki meyilli bir yeri, sakın oraya da yürümeye kalkma. Eğer toprak kaygansa yine tedbirli ol. Yapacağın şey yaprakların üzerine oturup bacaklarını uzatıp kaymaktır. Sana bunları kim öğretti? Güldü Seyit. Yalta ormanları. Yalta ormanlarını anlatıyordun geçen gün, yarım kalmıştı. Devam etsene ne olur. Bıkmadın mı aynı şeyleri dinlemekten? Sen anlatmaktan bıktın mı? Seyit dayanamayıp bir kahkaha attı. İlahi Lamanuçka, ilahi çocuğum benim. Bıkar mıyım hiç? Senin gibi dinleyicim olur da ben bıkar mıyım? Ağaçların arasına, meyilli tepenin yeşillerine kuş bakışı bir buruna gelmişlerdi. Devrilmiş kuru bir ağaç kütüğünün üzerine oturdular. Yer yer ağaçların arasından üzerlerinden görülen denizde hırçın dalgalar oynaşıyordu. Altında oturdukları ağaçların göğe yükselen dalları hışırtılarla eğilip bükülürken oturdukları kuytulukta yeşillerin himayesinde kalıyorlardı. Batmaya hazırlanan güneş ağır dokunuşlarla çevreyi renklere buluyordu. Seyit tabakasından çıkardığı bir sigarayı yaktı. Kibritini üflerken aklına seneler evvel kızıyla oynadıkları küçük oyun geldi. Muzip bir gülüşle kibriti ona uzattı. Hatırlar mısın bakalım? Yaman hiç duraksamadan yanaklarını şişirdi. Kibritin minik alevine doğru eğilip üfledi. Beraberce güldüler. Seyit sağ eliyle sigarasını tutarken sol koluyla kızının omuzuna sarıldı. Biliyor musun küçükken kaç defada söndürürdün, kaç defada? Babasının tarifiyle küçüklüğünü canlandırmaya çalıştı gözlerinin önünde. Tombul tombul yanakların vardı. Önce gözlerini açıp derin bir nefes alırdın, sonra da böyle yapardın. Püf püf püf. Leman babasının canlandırdığı küçük Leman'ı izlerken kahkahalara kapıldı. Hiç söndüremediğim oldu mu? Hayır, inatla uğraşır sonunda söndürürdün. Gözü koyun üzerindeki ateş kırmızı bulutların morlara erguvanlara karışırken denizin laciverdini kucaklayışını izledi. Kızının dikkatini çekti. Bak Lemanuçka, bak şu renklere, görüyor musun? İşte cenup rüzgarları estiği zaman Alıştada da aynen böyle batar güneş. Sular böyle çılgın renkler alır önce. Kırmızılar yerini morlara bırakırlar. Morlar koyulur ve deniz kuzgunileşir. Sigarasından bir derin nefesle sözlerine virgül koydu ve devam etti. Deniz kararır ama gökyüzünde derin çizgiler kalır yine. Bulutların üzerinde tüy kalemle çekilmiş gibi renk çizgileri uzanır. Ama sen bir uçtan diğer uca gözünü gezdirene kadar bakarsın gece kapanmış üzerine. Leman gözleri koyu saran renklerde büyülenmiş gibi babasını dinliyordu. Başını hafifçe yana eğerek onun omuzuna yaslandı. Seyit'in sesi hafif yumuşacık bir tonda çok eski bildik bir masalı anlatır gibiydi. Sonra gece başlar. Mehtap çıktığında en yükseklerdeki selviler gümüş elbiseler giymiş balerinlere benzerler. Rüzgarla beraber yumuşacık kıvrılır eğilirler. Selvilerin dans ettiği tepeler hafif hafif kıyıya kadar iner. Orman hiç bitmez nedense. Kıyının hemen üzerindeki tepelerde ise üzüm bağları vardır. Şarabının tadına doyum olmaz. Rüzgarla beraber mis gibi bağların kokusu gelir. Evlerin içine kadar girer. Tabii bir de Karadeniz'in kokusu eklenir ona. Tuz tuz kokar. Aynen burada duyduğun koku gibi. Kokla bak. Leman derin derin nefes alan babasını taklit etti. Gözlerini kapayıp rüzgarın yüzüne kadar getirdiği kokuyu içine çekti. Babasının yüzüne tekrar baktığında gözlerinde ıslak parıltılar fark etti. Elini onun yanağına doğru uzatarak hafifçe dokundu. Babasının anlattıklarının ardında apayrı bir dünya olduğunu çocuk kafasına şekillendirir gibi olmuştu. Seyit yanağı üzerindeki küçük eli alıp öptü ve sıkı sıkı avucunda tuttu. Yüzünde acıtan bir gülümseme vardı. Bir gün gideriz belki de beraber, ne dersin? Leman heyecanlanmıştı. Ne zaman? Ne zaman? Hiç bilemediğim bir zaman. Belki de hiç gelmeyecek bir zaman. Birkaç saniye durgun bir sessizlik yaşadı. Kızının yanağını okşarken sesi yeniden canlandı. Haydi artık kalkalım Lemanuçka. Üşümeye başlayacaksın. Hava kararıyor. El ile ağaçların arasından aşağıya doğru inmeye başladılar. Seyit anlatmaya devam ediyordu. Yalta tepelerinde ormanın içinde Karagöl diye bir göl vardır. Çınarların, selvilerin, ak ağaçların, çamların arasında öyle hiç kıpırdamadan uzanır. Mehtapta ışıl ışıl yanar suyu. Burada da göl var mı ormanın içinde? Hayır yok. Burada da olsa ne iyi olurdu değil mi? Olurdu tabii. O zaman burası Yalta gibi olurdu. Seyit güldü. Belki de kim bilir. Özlemini, yalnızlığını bu küçücük kızın herkesten fazla anladığını hissediyordu. Onun avucu içindeki elini sevgiyle sıktı. Konuşarak ilerlediler. Sesleri de görüntüleriyle beraber yavaş yavaş ağaçların arasına kayboldu. Büyük dere koyundan yayılan mor kızıllık artık geceyle kavuşmak üzereydi. Rüzgar tuzlu su ve ıslak yeşillik kokuyordu. Kim bilir belki de bir gün evvel Aluşta kıyılarını okşamıştı aynı rüzgar. Leon Sedov Efendi adında bir zat. 1932'nin 28 Nisan'ında Moskova'ya Stalin'i ziyarete giden İsmet İnönü'nün 10 Mayıs'ta İstanbul'a Sovyet generalleriyle beraber dönmesi, İstanbul'da eski Rusya ile olan bağlantıları olanlarda tedirginlik yaratmıştı. Özellikle bu ziyaretin neticesi Sovyetlerden 8 milyon dolarlık bir kredi alınmış olması, beyaz sürgünler kadar Büyükada'daki evinden olayları takip eden Troçki'yi de endişelendiriyordu. Nitekim daha Şubat ayında Moskova'ya gitmiş olan Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ın ziyareti sırasında Stalin Troçki'nin Sovyet vatandaşlığından çıkarılmasına dair talimat vermişti. Ve İsmet Paşa'nın Moskova dönüşünden 4 gün sonra da Sovyetlerin İstanbul Başkonsolosu Zivilink Lech Troçki, eşi Natalya Troçki ve oğlu Leon Sedov'un Sovyet vatandaşlığından çıkarıldığını bildiriyorlardı. 14 Kasım 1932 günü Troçki, Leon Sedov Efendi adına düzenlenmiş mültecilere mahsus Türk pasaportu ile İtalyan bandıralı Praha vapuruna binerek İstanbul'dan ayrılıyordu. Politika, siyaset, ideolojik hırslar inanılmaz gibiydi dışarıdan izlerken. İkinci vatan bilip yerleştirdikleri İstanbul'da Türk vatandaşlığına geçmedikleri takdirde işsiz, evsiz, barksız kalacakları tehdidiyle ana vatanlarının pasaportlarını, isimlerini veya Türkiye'yi terk etmek zorunda kalan beyaz Ruslardan sonra Bolşevik pasaportlu Troçki, Büyükada'da koruma altına alınmış bütün ideolojik çalışmalarını fiilen İstanbul'dan yürütmüştü. Şimdi de Stalin'in arzusu doğrultusunda uzaklaştırılıyordu. Ankara-Moskova ziyaretlerinin Türklere faturası acaba ne olacaktı? Ya Kırım Türkleri bu yakınlaşmadan ne pay alacaklardı acaba? Yeni esintiler, yeni tarihsizlikler. 1933'ü 1934'e bağlayan kışla beraber kader yine beklenmeyen esintiler getirdi hayatlara. Kuzeyin yüzde kamçı gibi acı izi bırakan tipi rüzgarlarından beter esintiler yaşamları allak bullak etti bir kez daha. Yağmurlarla beraber Seyit'in bahçe gazinosu iş yapamaz olmuştu. Kapalı kısım ise ancak birkaç akşamcının durağı olarak canlılığını korumaya çalışıyordu. Hasılı durum kesat görünüyordu. Seyit karısının fabrikada çalışmasından büyük eziklik duymasına rağmen onun da getireceği ek paraya ihtiyaçları olduğunu bilincinde bir müddet daha idare etmeye kararlıydı. O arada da ek işi olarak ne yapabileceğini düşünüyordu. Rus sefaretinin yazlığının önünden her geçişte Beyoğlu'nda başkonsoloslukta bir görev bulup bulamayacağı sorusu aklının ucundan geçiyordu ama sadece aklının ucundan. Kendisini hatırlatmanın hiç de münasip olmayacağı fikri daha ağır basıyordu. Mümet hiç ses çıkarmadan gönüllü çalışmasına rağmen bünyesindeki zayıflığı hissediyordu. Bütün gün ayakta durup çalışmak ona göre değildi. Zaten ameliyattan sonra tam toparlanamamıştı. Bir saatten sonra elleri titremeye, gözleri kararmaya başlıyordu. Genç kadın o sabah halsiz kalktı. Seyit onun halini beğenmemişti. Evde kalmasını, doktordan izin alabileceklerini söyledi. Ama kahvaltıdan sonra kendisini oldukça toparlanmış hisseden Mürvet, izin hakkını daha önemli bir günde kullanmak üzere evden ayrıldı. O gün yemek saatinde ağzına bir lokma koymadı. Çalıştığı tezgaha başını dayayarak bir taburenin üzerinde uyukladı. Başı müthiş dönüyor, midesi bulanıyordu. Tansiyonu düşmüş olmalıydı. İşbaşı zili çaldığı zaman mecburen toparlandı. Taburesini kenara itip ayağa kalktı. Bir iki saniye içinde bantlar yeniden çalışmaya başlamıştı. Artık ezbere yaptığı işi hareketleri tekrarlamaya koyuldu. Tezgahına boş gelen kutuları alıp kibriklerin dolduğu hazneye uzatıp dolduruyor ve tekrar bantın üzerine bırakıyordu. Eşit zaman aralıklarında birbiri ardı sıra yaptığı bir diğerinin tekrarı olan hareketler adeta onu uyuşturuyordu. Başının dönmesi, dizlerinin titremesi dikkatini yaptığı işten ayırdı. Şu an yere düşmemek için gayret sarf ediyordu. Bir eli işi takip ederken diğeriyle alnında biriken terleri sildi. Gözlerinin önünde gri, beyaz, pembe lekeler uçuşuyordu. Bir anda her yer karardı. Bantta olan eliyle masaya dayanmak istedi. Elinde derin bir acı ve sızı ile gelen bir uyuşukluk duydu. Elinin dişlilerle temasını saniyelik bir kabusmuş gibi hisseden Mürvet, ani bir refleksle diğer eliyle şalteri arttırdı. Ve vücudu tezgahın üzerine kutuların dağılan kibriklerin arasına uzandı. Çevresinde çalışanlar çığlıklarla olay yerine toplandılar. Fabrika doktoru hemen olay yerine geldi. Dişliler söküldüğünde genç kadının serçe parmağının tamamen ezilmiş olduğunu gördüler. Fabrika müdürü Hamdi Bey bir yandan Seyit'e acele haber göndertirken diğer taraftan kendi özel arabasına hala baygın olan Mürvet'i bindirdi. İşçinin getirdiği haberle çılgına dönen Seyit ceketini bile giymeden koşarak yola çıktı. Fabrikadan henüz ayrılmış olan Hamdi Bey onu görünce durdu. Seyit arka koltukta baygın yatan karısının yanına geçip başını kucağına aldı. Titreyen elleriyle onun ter içinde kalmış olan saçlarını bembeyaz yüzüne okşarken gözleri yaşardı. Mürvet'in yaralı eli bileğine kadar sarılmıştı ve sargı kanlar içindeydi. Eğilip karısının yanaklarından öperken mırıldandı. Allah beni kahretsin canım karım benim. Allah beni kahretsin. Nasıl kıyıp gönderdim seni oraya? Sesi elleri titriyordu. Arabayı elinden geldiğince süratli kullanmaya çalışan Hamdi Bey onu yatıştırmaya çalıştı. Sakin ol Kurt Seyit. Sana ihtiyacı olacak karının. Moralini bozma. Hastaneye geldiklerinde Seyit karısını sedyeye kadar kucağında taşıdı. Röntgen odasından çıkan Mürvet'in derhal ameliyathaneye alınmasına karar verdi doktor. Seyit karısının sargıların içindeki elinin ne durumda olduğunu göremediği için evhamı gitgide büyüyordu. Doktorun izahı onu rahatlatmadı. Parmağın tedavi edilecek hali kalmamıştı. Ameliyatla ezilmiş kemikler alınacaktı. Yani yine iyileşecek mi diye sordu Seyit. Tabii dedi doktor ama eskisi gibi olamayacak maalesef. Yani parmağı da kesmek zorundayız. Seyit'in yüzündeki ıstırabı görünce ilave etti. Unutmayın Seyit Bey, bütün eli de kaybedebilirdik. Yine şanslıymış karın. Ve izahatının bittiğini gösteren bir baş işaretiyle ameliyathaneye doğru yürüyüp gitti. Mürvet 20 gün hastanede yattı. Hem fiziksel hem moralman iyi bir bakıma ihtiyacı vardı. Seyit o inatçı alaycı haşin tabiatın arkasına sakladığı sevecenliği, şefkati olduğunca ortaya çıkarıp karısına gözü gibi baktı. Ancak genç kadın ufak da olsa vücudundan kaybettiği parçanın eksikliğini sızı ile hissediyordu. Yara yeri öylesine hassastı ki cam açılsa ilk soğuğu, fincana değse ilk sıcağı serçe parmağının dikilmiş derisi hissediyordu. Odasında yalnız olduğu zamanlar ellerini pikenin üzerine yan yana koyup elinin görüntüsüne alışmaya çalışıyordu. Ama bunda pek muvaffak sayılmazdı. Çoğunlukla ağlamaya başlıyordu. Böyle anlardan birinde Seyit'in kapıdan girmesiyle gözlerindeki yaşları silerek toparlanmaya çalıştı. Seyit kucağında koca bir demet çiçekle gülümseyerek bakıyordu. Karısının neler geçirdiğini tahmin edebiliyordu. Karpatlar'da yaralandıktan sonra ameliyat edilen ve uzun süre işe yaramayan bacağının kendisinde yarattığı acıyı, eksikliği daha unutamamıştı. Kaldı ki Mürvet genç ve güzel bir kadın olarak kim bilir neler hissediyordu. Merhaba Murka, çok iyi görünüyorsun bugün. Mürvet ellerini yumruk yapmış yan yana karnının üzerinde tutuyordu. Seyit hiç oralı olmadı. Yaklaşıp çiçekleri karısının kucağına bıraktı. Önce eğilip alnından öptü, sonra iskemleye yatağın yanına çekip oturdu. Ne kadar güzel çiçekler. Seyit karısının güllerin altında kalan ameliyatlı eline uzanıp avucuna aldı. Onun gözlerinin içine baktı. Mürvet'in göz pınarlarındaki yaşlar henüz duruyordu. Kocası bileğini, parmaklarını tek tek öperken genç kadın kendini tutamadı. Sinirleri çok zayıf düşmüştü. Yine ağlamaya başladı. Seyit iskemleden kalkıp yatağa onun yanına oturdu. Şefkatle uzattığı kolu ile onun omuzlarını sardı. Yanağından bir makas alarak şakacı bir sesle konuştu. Hani neredeyse benim varlığım seni ağlatıyor diyeceğim Murka. Bu kadar kötü bir adam mıyım ben? Sonra onu bebek sallar gibi kolları arasında sardı. Ağla canım ağla. Ağlamak bazen iyidir. Hiçbir dostun vermediği rahatlığı verir insana. Mürvet yaşadığı üzüntüye rağmen kocasının göğsünde onun itimat veren sevecenliğine sarılarak oturabilmekten mutluydu. Biraz daha ağladıktan sonra açıldı. Bir müddet sessiz oturdular. İlk konuşan Mürvet oldu. Hatırlıyor musun? Bana çok iyi bir piyanist olabileceğimi söylerdin. Biraz durup devam etti. Bu uzun parmaklarla iyi çalacağımı söylemiştin. Sesi yine ağlamaklıydı. Seyit işi şakaya vurmanın zamanı geldiğini düşünüyordu. Yumuşak, çocukla konuşur gibi bir ses tonuyla sordu. Piyano mu çalmak istiyordun? Artık istesem de çalamam ki. Seyit karısının hassas olduğu bir anda onun kalbini kırmaktan çok korkuyordu ama bununla da yaşamayı öğrenmesi lazımdı. Alaycılıktan uzak samimi bir gülüşle cevap verdi. Ne yapalım? O zaman biz de piyanoyu satarız. Hiçbir zaman sahip olmadığı ve çalmadığı bir piyanonun satılması fikri Mürvet'i de güldürdü. Bir daha da parmağına bakıp ağlamamaya karar verdi o gün. Geçirdiği kazadan ötürü Mürvet'e 80 lira tazminat verdiler. En ihtiyaçları olduğu günde bu para inanılmaz bir miktardı. Ameliyat ve hastane masraflarının büyük bir kısmını Hamdi Bey üstlenmişti. Hastane çıkışı Seyit Mürvet'in nikahat dönemini geçirmesi için annesinin yanına götürdü. Şükran annesine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken o iki hafta boyunca Seyit de Leman'la Büyükdere'de beraber kaldı. Baba kız her zamankinden daha derin bir anlayış ve sevgiyle yaklaştılar birbirlerine. Havanın soğuğuna rağmen akşamüstü yürüyüşlerini hiç aksatmadan yapıyorlardı. Seyit kendisi merakla inanarak dinleyen, devamlı sorularından sohbetine katılan kızıyla beraber olmaktan başka hiçbir şeyden olmadığınca mutlu oluyordu. Yaman içinse babası kahramanıydı. Onu hayranlıkla cani gönülden bir ilgiyle dinliyor, her anlattığını dağarcığını hayatı boyunca anımsamak üzere nakşediyordu. Matematik, tarih ve coğrafya ödevlerinde babası en büyük öğretmeni ve yardımcısıydı. Onunla ders yapmak ödev olmaktan çıkıyor, ayrı dünyalara yolculuk yapmak serüvenine dönüşüyordu. Baş başa iki haftayı sohbet edip, ders çalışıp, şiir ezberleyip, şarkılar söyleyerek geçirdiler. Mürvet küçük kızını annesinin yanında bırakmanın burukluğu ile döndü. Leman'ın kendileriyle beraber olabilmesinin yanı sıra babasıyla müşterek mutluluğu Şükran'ın tadamadığı keyiflerdi. Onun adına hem Seyit'e hem Leman'a gizliden gizliye içerliyordu. Mevsim itibariyle lokanta çok iyi iş yapmıyordu. Seyit bir an evvel bütçelerini toparlayacak yeni bir işin peşindeydi. Mürvet'in parmağını kaybetmek uğruna aldığı tazminatı oturup yemek ona çok alçaltıcı geliyordu. Büyükdere'den ayrılma zamanı geliyor gibiydi. Yaşadıkları biraz garip, biraz komik olaylar bunu kolaylaştırdı. Oturdukları evin karşı yamacındaki eve ana oğul yeni kiracılar taşınmıştı. Yolda gelip geçerken selamlaşmanın dışında henüz bir yakınlıkları olmamıştı. Bir gün kapı çalındığında Mürvet küçük bir kız çocuğunun getirdiği haberle komşusunun kendisini ziyarete gelmek istediğini öğrendi. Memnuniyetle beklediğini söyledi. Eve acele çeki düzen verip beklemeye başladı. Belki de bu orman hayatı içinde dostluk edecek birileri gelmiştir diye düşünüyordu. Ancak misafirleri geldiği zaman esas amaçları ortaya çıktı. Olağan hoş beş laftan sonra kadınlardan biri konuya girdi. "Kızım, anneniz yok muydu evde?" "Annem İstanbul'da oturur. Çok nadiren ziyarete gelir bizi. Yol oldukça uzak geliyor." Kadınlar meraklanmış gibilerdi. Birbirlerine bakıştılar. "Şey, babanızla ayrıldılar mı?" Mürvet daha ilk kez karşılaştığı insanların özel hayatlarıyla böyle ilgilenmelerinden rahatsız olmaya başlamıştı. "Hayır, babam öldü," dedi. Kadınlar iyiden iyiye meraklanmışlardı. Her nedense sormadan edemiyorlardı. "Peki, bir bey var. Ağabeyiniz mi?" Mürvet olayı şimdi anlamıştı. Gülümsedi. "Hayır, hayır. O bey benim kocam olur." İki kadın da hayretteydi. "Aa, ya çocuklar?" Mürvet neredeyse kahkaha atmak üzereydi. "Onlar benim çocuklarım." Kadınlar da nihayet gülerek geliş sebeplerini itiraf ettiler. Komşu hanım Mürvet'i babası zannettiği Seyit'ten oğlu için istemeye gelmişti. O akşam Seyit de olayı kahkahalarla dinledi. "Demek öyle çökmüşüm ki artık seni benden istemeye gelmeye başladılar. Vay vay vay. Neyse, söyledin mi onlara benim kimseye verecek kızım yok? Ne iş yaparmış damat adayımız?" Sesinde en ufak bir kızgınlık olmaması Mürvet'in rahat konuşmasını sağlıyordu. "Komisermiş." Seyit gülerek devam etti. "İyi iyi, bayağı iyi. İşsiz olmaktan iyidir. Sahi ister miydin polis karısı olmayı?" Mürvet dudaklarını büktü hemen. "Aşk olsun Seyit, sordun diye söyledim. Niye hemen alay ediyorsun?" "Alay etmiyorum Murka, ciddi soruyorum." Mürvet hiddetlenmeye başlamıştı. "Ne biçim sorular soruyorsun? Ben mi haber gönderdim gelip beni istesinler diye? Ne yapabilirim ki?" "Karıcığım, niye bu kadar telaşlanıyorsun? Bir şey dedim mi ki sana? Yalnız o serseri evin kapısını çaldırmadan evvel kim oturur burada, kimin nesidir diye bir sorsa ya, madem komiser, kime sorsa öğrenirdi." Sesi hafif kızar gibiyken gülmeye başladı. "İyi ki beni de anasına istemediler. Öyle ya, evin yaşlı babası olarak yakışırdık belki." Gülmekten gözünden yaş geliyordu. Mürvet konuştukları konuya sinirlenmesine rağmen kocasına katıldı. Onun kendisine has esprilerini ve alaycılığını hiç anlayamayacaktı. Kocası ile ilgili anlayamadığı birçok şey, başka birçok şey gibi. O hafta sonunda Seyit yeni bir iş bulmuş olarak döndü Büyükdere'de. Rus sefaretinin bahçesinin düzenlenmesi işini almıştı. Henüz binanın yazlık hayatı başlamamıştı. Seyit'e bu iş imkanını sağlayan Ankara'da sefarette görevli bir Rus arkadaşıydı. İhtilalden bu yana değiştirdiği isimleri ve hayat hikayesiyle Seyit bile onun gerçek kimliğini unutmaya yüz tutmuştu. Karpatlar'da defalarla muhtelif görevlerde karşılaştıkları Don Kazay'ı olan arkadaşının gerçek kimliğini şu an hatırlamak dahi istemiyordu. Ağzından kaçırabilecek korkusuyla onunla ilgili her şeyi zihninden silmişti. Genç kazan da Seyit'e karşı davranışı farklı değildi. Beyoğlu'nda içki sofralarının, barların, beyaz Rusların sohbetlerinin her zaman dışında kalan ve kendi içine çekilen bu genç adamın yeni düzende nasıl bir yer aldığını Seyit gayet iyi biliyordu. Birbirlerini çok az görür ama o nispetle de iyi anlaşırlardı. Bu son işte bu anlaşmanın bir işaretiydi. Yaz gelene kadar iş harikaydı. İstanbul Boğazı boyunca Büyükdere sınırlarından Karadeniz'e kadar uzanan ve İstanbul'un en mükemmel korularından biri olan Rus sefaretinin bahçesi Seyit için hem iş hem de düşüncelerini dinlendirdiği bir barış mekanı olmuştu. Garip olan, memleketini terk etmesinin sebebi olan insanların hakimiyet sürdüğü bir binanın bahçesinde huzur bulmasıydı. Ancak bunun geçici olduğunun da bilincindeydi. Kapıda görevli bekçiler dışında kendisini pek izleyen yoktu. Hayatının o ikinci adamcı anı anına takip edildiğinin farkındaydı. Mümkün olduğunca aldırmaz, sinirlenmez görünerek onları da rahatlatmaya çalışıyordu. Kısa bir müddet sonra kendisine yardımcı verilen iki Rus'la beraber ormanın kuru ağaçlarını kesip bahçeyi düzenlerken Seyit yanındaki yabancılarla fazla konuşmamaya özen gösteriyordu. Sadece yaptığı işle ilgilenirken onlar tarafından gayet dikkatli gözlendiğinin farkındaydı. Adamlar kendisini neredeyse hiç yalnız bırakmıyorlardı. Birinden biri muhakkak onunla oluyordu. Akşama doğru paydos ettikleri saati dört gözle bekliyordu Seyit. Zira iki yabancı günübirlik göreve geliyorlardı. Halbuki kendisi sefaretin arka tarafında Ormanın eteğindeki kulübede kalıyordu geceleri. Hafta sonları evine gidiyordu. Akşamları en büyük keyfi banyosunu aldıktan sonra kulübenin önündeki ahşap sırada oturup rakısını yudumlamaktı. Karanlıkta tabiatın sesini dinleyerek otururken yudumlarına eşlik eden sigaranın sayısını unutuyordu. Bütün gün balta sallayıp kütük çekelemekten yorulan gövdesi alkol ve nikotinle soluklanıyordu saatlerle. O geceyi de havanın rutubetini çiğini nefesleyerek geçiriyordu yine. Bir ara yüzünde hissettiği bir serinlik ve ağaçlardan duyulan esintiyle başını arkaya atıp gökyüzüne baktı. Kara öbek bulutlar rüzgarla süratle sürükleniyorlardı yukarılarda. Sabaha kalmaz yağar diye mırıldandı. Orman şimdiden yağmur kokuyordu sanki. Derin derin nefes aldı. Karşı sahilin tepelerinde çakan bir şimşeğin hemen ardından gök gürültüsü duyuldu.